Ayrım 35.
Hüsamettin Tanbay, Hikmet için öteki bendir dedikleri zaman hiç çekinmeden öteki ben senin babandır diye karşılık verebilirdim. Anlamadım dedi Hüsamettin Bey. Korkmayın albayım, sizinle ilgili değil. Neden böyle sözler kullanıyorsun oğlum? Parantezi kapamadan bir soluk almak istedim de albayım. Siz verebilirdimden devam edin. Verebilirdim. Çünkü kötü şartlar yüzünden arsızlaşmıştım. Bu durumumdan utanmakla birlikte ruhsal bozukluğun kemirdiği bütün bünyelerde görüldüğü gibi ben de bu huyumdan vazgeçemiyordum. Bana vaktiyle iyi davranılmadığı için sonunda çileden çıkmıştım. Ben artık ihaneti oynayabilirdim ancak. Ne var ki bilet alan her namuslu vatandaş oyunun sonuna kadar beni saygıyla seyretmek zorundaydı. Ben demokrasiden ve insan haklarından bunu anlıyordum. İhanet de konuşulmalıydı ve ilgi görmeliydi. Fakat bütün bunlar sözde kalıyordu ve kütüphane fareleri ölüp gidiyordu. İşte bu mesele neyse diyerek geçiştirilemezdi. Çünkü fareler ve kurtlar ölünce bütün deliller de ortadan kalkıyordu. 2682 sayfa bir çekmecenin gözünde kimse görmeden bu söz yerine göz göre göre diyebilmeyi ne kadar isterdim? Çürüyordu. Bu kötü sayfalar basılsaydı kitap kurdunun hatırasına saygısızlık olurdu. Basılmadığı için daha büyük saygısızlık oluyordu. Bu yüzden elbette ben de demokrasiye ve insan haklarına karşıydım. Ben de demir yumruk istiyordum. Çünkü kitap kurdunun bu gerçek dışı durumu beni rahatsız etmiyordu. Çünkü ben de kendimle çelişkiye düştüğüm için başka çelişkiler vız geliyordu bana. Çünkü kendimi kaybetmiştim. Bu demir yumruk beni kendime getirmeliydi. Bütün ülkeyi kapsayan bir anayasa olmalıydı. Bu anayasanın ilk maddesine de şöyle yazılmalıydı. Kitap kurdunun yazmış olduğu ve benzeri 2682 sayfalar muhakkak basılır. Ve kimse, evet kimse bu yazılardan bir kelime, evet bir kelime bile çıkaramaz. Bir kelimesine, evet bir kelimesine bile dudak bükemez. Bir kelimesini bile eleştiremez. Merhumun hatırasına hiçbir biçimde saygısızlık edemez. Evet, ilk maddede bunlar açıkça yazılmalıydı. Yazılamazsa ben de demokrasiye bu bakımdan karşı çıkıyordum. Eğer farelerin ve kurtların bilmem kaç bin sayfası da kötüyse, bu kötülük de açıkça söylenecekse, işte o zaman her şey kötü olmalıydı ki eşitlik olsun, demokrasi olsun. O zaman kimsenin iyi bir şey yapmaya hakkı yoktu. Demokrasiye göre bile haklar elbette başkalarına zararlı olduğu oranda kısıtlanabilirdi. Bütün kötü niyetli kimseler de kurtlara ve farelere dil uzatmak cüretinde bulunan bütün ahlak düşkünü cinsi sapıklar da acımasızca öldürülmeliydi. Bu ahlak düşkünlerinin ve sapıkların kimseye 4 kilometre uzaktan ikinci derecede görünmez kuvvetlerle işkence ederek onların kafalarına vurmaya ve akıllarını sakatlamaya hakkı yoktu, anlıyor musunuz? Kimse onlara dil uzatamazdı. Bunlara hadleri bildirilmeli ve tımarhanelere asıl onlar atılarak masum olduğu halde orada yatanlar çıkarılmalıydı. Bu sözlere de gülmeye cesaret eden herkesin canına okunmalıydı. Hatta ben bile cesaret edersem benim bile canıma okunmalıydı. Anlıyor musunuz? Benim bile. İşte bu kadardı. O Arap filmine de gülünemezdi. Çocuklar da çok duygusuz yetiştiriliyordu. Böyle heyecanları gülünç bulmalarına yol açan bir eğitimden geçiriliyordu. Oysa işi baştan sıkı tutmak gerekiyordu. Çok sıkı tedbirler gerekliydi. Bu tedbirleri alabilecek çok sıkı bir yönetim başa geçmeliydi, anlıyor musunuz? Çünkü bu işten zarar görenler başkalarının hatalarını kendi hayatlarıyla ödüyorlardı. Sinek gibi kırılıp gidiyorlardı, anlıyor musunuz? Anlamıyorsunuz. Eski bildiklerinizle karıştırıyorsunuz. O halde buraya neden geldiniz? Neden boş yere bilet aldınız? Bu oyunu daha önce gördüğünüzü sanıyorsanız neden bizimle oyalanıyorsunuz? Ve neden bizi de boş yere oyalıyorsunuz? Sizlere bunun yeni bir oyun olduğunu nasıl anlatmalı? Sizin öğrettiğinizden başka bir yol da bilmiyoruz ki, ne yapmalı? Asıl oyun başlıyor albayım. Anladık, anladık dedi albay. Hikmet 1'in cenaze ve Hikmet 2'nin evlenme töreni hazırlıkları. Gerekli hava, kayınpeder, terzi, sevgi, kaynana, baba, anne, davetliler, dumrul, nikah memuru, tanıdıkları ve benzeri kişiler. Söylenmemiş bazı sözlerin yarattığı korku, ölen kişilerin ölümlerinden kesin sonuç alınmadan girişilen işlerin yarattığı kabuslar ve diğer korkular. Ülkedeki Büyük Fransız İhtilali'nin son hazırlıkları, verilmiş olan sözlerin vadelerinin gelişi ve diğer borçlar. Süre aşımının heyecanla beklenişi, bu arada yeni taahhütler, yeni borçlar, iflas. Ülkede bir düzlük, gece, bir ev kesiti, masa, Dumrul ve arkadaşları iskambil oynarlar. Dumrul, sigara içer, terlemez. Bana kalırsa acele etti. Ölüm il muhabirini almadan böyle bir işe girişmemeliydi. Bir kağıt atar. Nazmi. Kızın da pek güzel olmadığını söylüyorlar. Dumrul'un attığı kağıdı alır. Fikret. Kırmızı yuvarlak bir fiş sürer. Hiç ümit yok mu diyorsunuz? Behçet. Pas. Kağıtlarını önüne bırakır. Nazmi. Bana biraz anlatmıştı. Sahne kararır. Aydınlanan küçük bir köşede Hikmet 2 görünür. Hikmet 2. Ah ne olur söylemese. Ellerini yukarı kaldırır. Tanrım, benim adıma onun ne sözler verdiğini bilmiyorum ki. Hepsine birden nasıl yetişeyim? Bu gece çocuklar kumar oynuyorlar ve muhakkak benden bahsediyorlar. Onun öldüğünü, verdiği sözleri tutmayacağımı, mirası reddettiğimi nasıl anlatsam? Boşluğu tekmeler. Beni mahvettin alçak. Hikmet 2 kararır, kumarcılar aydınlanır. Fikret. Bence bu işin sonu yok. Pipo çakmağınız var mı? Behçet. Ben kızı bir yerden tanıyorum galiba. Bende yok, kibritle yakıver. Nazmi bir kağıt çeker. İşte bunu bekliyordum. Neredeyse ümidi kesmek üzereydim. Güler. Hikmet'in yerinde olsaydınız siz de 1'i 2'yi karıştırırdınız. Fikret, bana biraz fiş verin. Elini cebine sokar. Bu çocuğu bana tanıştırmayacak mısınız? Behçet parayı alır. Bozuk yok, üstünü sonra veririm. Şu sırada kimseyi gözü görmüyor. Ayrıca tanıştırılmayı da sevmez. Kendi bulup çıkarmalıdır. Saat kaça kadar oynuyoruz beyler? Fikret, bir işin mi var? Behçet güler. Yarına taze olarak girmeliyim. Bir kızla tanıştım da. Başını kaşır. Hikmet'e de bir tane tanıştıracaktım. Oturmuş evlenmeye kalkıyor. Biraz dolaşsaydı hiç olmazsa. Dumrul, kağıtları ben mi dağıtıyorum? Masanın üzerinden iskambil kağıtlarını toplar. Siz durumu anlamıyorsunuz. Kıza ikinci Hikmet'i tanıttı. Ötekinin öldüğünü sanıyor. Onun için bizimle buluşmuyor. Eskisinin ölümüne üzülmüş gibi yapıyor. Aslında onunla karıştırılmaktan korkuyor. Bütün eski elbiselerini sattı. Kitapta okumuyor. Behçet, ben 100 numaraya gidiyorum. Bu el beni boş geçin. Okumuyor değil, okuyamıyor. Kız da okumayı çok sevmiyormuş. Biraz da yaşasınlar bakalım. Kalkar çıkar. Dumrul, Behçet'e de kağıt verin. Annesinin ölümünde de böyle olmuştu. Babası 1 yıl bekledi. Sonunda muamelelerin bitmesini beklemeden Safiye Hanım'la evlendi. Ölüm kağıdını genel müdürlük kaleminden geri çevirmişlerdir. Dilekçelere artık pul yapıştırılmıyor demişler. Masa kararır, Hikmet köşesi aydınlanır. Hikmet 1, Hamit Bey, Safiye Hanım. Hamit Bey, bu bizim yeni hanım işte. Utangaç gülümser. Hanım Hikmet 1'e hoş geldin desene. Kadını sahnenin ortasına iter. Safiye Hanım kırıtır. Hikmet oğlum hoş geldin. Bundan sonra babana ben bakacağım. Tıraş takımlarını ben yıkayacağım, su böreğini ben pişireceğim, gömleklerini değiştirmesini ben söyleyeceğim, çöpü kapıya ben bırakacağım, bilmeceleri çözmeme yardım etmesine ben izin vereceğim, benim akıllı kocacımı ben diyeceğim. Hamit Bey yeter artık diye ben azarlayacağım, bütün haklar bana geçti. Hikmet 1. Yarına su böreği isterim. Yalnız kırıtmayın, annem kırıtmazdı çünkü. Safiye Hanım nazlı bir gülümseyişle, ben annenden daha iyi su böreği yapıyorum. Baban da öyle söylüyor. Yeni gelinler biraz farklı olurlar elbette. Hikmet 1 homurdanır. Hayatta her şeye boş vermeseydim evinize gelmezdim. Hamit Bey, herkes geldi evladım. Merhumenin akrabaları da geldi. En son sen geldin. Teşekkür ederim. Gözleri dolar. Ben de annenin öldüğü gün üzülmedim mi? Komşuların yolladığı çorbayı ağlayarak içmedim mi? Çok sevdiğim pilavdan bile sadece iki kaşık almadım mı? Bir yıl muamelelerin tamamlanmasını beklemedim mi? Bütün dini törenleri yaptırmadım mı? Hikmet 1, bilmiyorum. Cenazenin nasıl kaldırıldığını hatırlamıyorum. Törenler ve dilekçelere dayanarak bir insanın öldüğüne nasıl inanırsınız? Safiye Hanım, onunla münakaşa etmeyin Hamit Bey, tansiyonunuz yükselirler. Doktor ne dedi unuttunuz mu? Kalkar pencereyi kapar. Babana doktoru ben buluverdim. Hikmet 1, iyi yapıverdiniz. Safiye Hanım, saat 10'a geliyor Hamit Bey. Tıraş olma vaktiniz yaklaştı. Masanın altından berber çantasını çıkarır, içini açar, tıraş kutusunu çıkararak masanın üstüne koyar. Kutuyu gene kilitlemişsiniz, anahtarı nerede? Hikmet 1'e döner. Babanız çok unutkan oldu artık, hiçbir şeyi nereye koyduklarını hatırlamıyorlar. Hamit Bey kızar. Biliyorsun tıraş makinesi Sultan Abdülhamit'in bana bizzat hediyesi. Yeleğinin cebinden küçük bir anahtar çıkarır. Safiye Hanım, cebiniz sökülmüşler Hamit Bey. Hikmet'e döner. Babanızın sökükleri artık hemen dikiliyorlar. Hamit Bey utangaç gülümser. Safiye'nin elinden dikiş de geliyor. Hikmet 1, su böreği de geliyor. Hamit Bey başını sallar. Su böreği de geliyor. Hikmet 1, her şey geliyor. Hamit Bey, her şey geliyor. Kutuyu itinayla açar. 42 senedir kullanıyorum. Sen olsan şimdiye kadar çöp tenekesini atardın. Hikmet 1. Safiye Hanım da çöp tenekesini kapının önüne koyuverirdi. Çöpçü de kapıdan alıverirdi. Kamyon da Gecekondu Mahallesi'nin 100 metre uzağındaki büyük düzlüğe döküverirdi. Martılar da hemen başına üşüşüverirdi. Hamit Bey dinlemez kutuya eğilir. Sultan Abdülahmet jilet makinesinin üzerine eski yazıyla bir beyit yazdırmıştı. Gümüş kaplamadır. Yazı bir zamanlar siyahtı. Hikmet 1, okuyuverin. Hamit Bey heceler. Hamit Bey de nezaket ne gezer hüsnü niyet var onda sultan da üsnü nazar. Hikmet 1, ikinci mısra biraz uzun değil mi? Hamit Bey, zaten makineye sığmamış, son iki harf dışarıda kalmış. Safiye Hanım, babanız eskiden tıraş olurlarken sabun köpüklerini ve tıraş sularını önlerine döküyorlardı. Ben kendilerine boyundan bağlanan beyaz bir tıraş önlüğü dikiverdim patiskadan. Hikmet 1, iyi yapıverdiniz. Safiye Hanım, berber çantasından beyaz bir bez çıkarır, kocasının göğsüne dayar, boynundan bağlar. Ayrıca bezin alt tarafında bulunan iki şeridi de belinin çevresinden dolaştırır. Hamit Bey, siz buna gene leke yapmışsınız. Hikmet'e döner. Babanız yemekleri de bu önlükle yiyorlar. Kaç kere söyledim kendilerine, dinletemedim. Eğilir lekeleri inceler. Hamit Bey, gece kalkıp gene zeytinyağlı dolma ve reçel yemişsiniz. Hikmet'e döner. Doktorlar yasak ettiği halde benden gizli mutfağa gidiyor. Hikmet 1. Ama siz de anlayıveriyorsunuz. Safiye Hanım, anlayıveriyorum. Hamit Bey kutudan çok küçük bir tıraş sabunu çıkarır fakat eline yerleştiremez. Safiye Hanım kutuyu açar, içinden bir kerpeten çıkarır, sabunu bu kerpetenle tutar. Hamit Bey fırçayı sabunlar, önlüğüne ve çevreye köpükler yayılır. Sonra Hamit Bey fırçayla yüzüne, boynuna, ensesine köpükleri sürer. Safiye Hanım berber çantasından bir ayna çıkarır, çantanın önüne dayar. Hamit Bey aynaya yaklaşır, sahne kararır. Hikmet köşesinin başka bir yeri aydınlanır. Hikmet 1 iki arkadaşıyla içmektedir. Bedri kadehini kaldırır. Ey ilahi kadın, mukadder hanım, neden öldün? Ağlar. Mustafa çenesini masanın kenarına dayar. Sizi yeni tanımış olmakla birlikte aziz dostum Hikmet 1, acınızı ve masanızı paylaşmama müsaade buyurulmasını rica ederim. Hikmet 1 içmez. Müsaade sizin. Bedri'ye döner. Arkadaşını tanımıyorum. Bedri. Emekli üsteğmen Mustafa Uysal. Mustafa. Siz mert bir adamsınız Sayın Hikmet Bir. Hikmet'i kucaklar sonra yerine oturur. 34 yaşındayım ve hayatın ne olduğunu biliyorum. Ey Mukadder Hanım. Ölüm oldu sana Mukadder. Kendisini tanımıyorum fakat Bedri'den övgüsünü çok dinledim. Bedri ağlayarak çok muhterem bir kadındı. Mustafa, ey muhterem hanım Hikmet'e döner. Muhterem hanım annenizdi değil mi? Bedri sallanarak ayağa kalkar. Mümtaz bir kadındı. Sonunda ölüm onu muzaffer. Bir mezar taşıymış ona müyesser. Mustafa elinde kadehi ayağa kalkar. Ey Mümtaz hanım. Neden öldün Muzaffer hanım? Ağlar. Seni canımızdan çok seviyoruz müyesser hanım. Hikmet'e döner. Müyesser hanımı çok seviyordunuz değil mi? Bedri sallanır, dengesini kaybeder, yere düşer. Düştüm. Her gün mezarına çiçek götürüyordum. Hikmet bir, ben hiçbir şey yapmıyorum. Öldüğüne inanmıyorum ki. Ölmedi muhakkak. Mustafa, sen ölmedin muhakkak hanım. Kalplerimizde yaşıyorsun. Bedri, Mustafa çok güzel klarnet çalar. Masaya başını dayayarak uyuyan Mustafa'ya dokunur. Mustafa, klarnet çal. Mustafa doğrulur, gözlerini ovuşturur. Ey klarnet hanım. Parmaklarını ağzına götürerek klarnet sesi çıkarır. Bedri, o benim annemden daha çok annemdi. Oğlum Bedri derdi bana. Anneciğim, devam etsene Mustafa. Bir mersiye söyleyelim Mukadder Hanım'a ve acıklı mukadderatımıza. Sen gittin, geride kaldık, içkiyle hüzne daldık. İçkiler etmedi yardım. Ey Mukadder Sultan, işte yanına vardım. Durur düşünür. Darüt talimi musikide geçerken çocukluğum. Unuttum. Mustafa'ya döner, daha kuvvetli çal. Mustafa, peşrev yapıyorum. Hikmet bir, dinleyin, annemin sesini duyuyorum. Bedri heyecanla, nereden? Hikmet bir, Kanuni mersiyesinden. Mustafa, kanun da çalardım eskiden. Hikmet bir, o halde dinleyin hayhuyu. Mukadderatımızın gürültüsü geliyor kulaklarıma. Darüt talimi musikinin ahşap tavanlı köhne ocaklarında geçerken çocukluğum, münasebetsiz sözler ve muaşeretsiz gürültüler de duyduğum, müderrislerin tedrisinde mülayim ve mutantan bir mezahat vardı. Müteselselsel muaa kırıplar vücudumu muttasıl mükerrem sıkardı. Ey valideyi muhabbeti merhumu biçareyi mu mukadderi vefatı bir renk. Takey bu hergeleyi mülevvesi münasebetsizi biyar pezevenk. Gitti valide-i muhterem, sinesi zayıftı verem, dedi hükümet tabibi, demek kaybettim habibi. Mersiye'ye elem yazdı hikmet bir, mersiye'yi vaz eyledi bila tedbir. Mücadele-i nizamı içtimaiyeden izzet-i ikbal ile sarf-ı nazar ettim, aşka gömüldüm gittim, zira tarz-ı selefe takaddüm ettim, bir başka lisan tekellüm ettim. Hikmet-i hudayım itibarım yok, şan ve şöhrete intizarım yok. Valide sizlere ömür, kahramanlar ve valideler bir kere ölür. Bedri dengesini kaybederek yere yuvarlanır. Düştüm. Mustafa emekleyerek Bedri'nin yanına gelir. Mustafa, yere düştü Bedri, ey ilahi kadın. Bedri, ey ilahi kadın. Mustafa, Bedri ve Hikmet bir, ey ilahi kadın. Hikmet'in köşesi kararır, kumar masası aydınlanır. Nazmi, oyunu birden yükseltiyorsun. Birlikte talim yapıyorlarmış. Hikmet 2 her gün en az 14 şeyi unutmak zorundaymış. Kız da Hikmet'le birlikte unutarak ona örnek oluyormuş. Ben görüyorum. Kızın adı neydi yahu? Dumrul, pas, sevgi. Bugün şansım yok. Fakat kız aslında endişeli. Geçen gün Hikmet bizden bahsediyormuş. Sevgi onu dinlerken heyecandan yemeğin altını yakmış. Behçet, kağıt çekme sırası kimde? Ben de başka şekilde duydum. Bezelyenin tuzunu fazla koymuş diyorlar. Dumrul, Onlar senin arkadaşların demiş Sevgi. Sana da amma kağıt geliyor birader. Sahne kararır, sonra Hikmet köşesi aydınlanır. Hikmet bir, Hamit Bey ve Safiye Hanım yemek yerler. Hikmet başını kaldırmadan, su böreği güzel olmuş. Safiye Hanım gururlanır. Her zaman bekleriz yemeği, benim için bir zorluğu yok, değil mi Hamit Bey? Hamit Bey başını tabağa iyice yaklaştırır, yüzü tabağın içinde kaybolur. Hamuru biraz kalın açıyorsun, ortası iyi pişmiyor. Safiye Hanım, size kenarından koydum zaten. Hoşafta getireyim mi? Hamit Bey kızar. Bir türlü öğrenemedin. Ben su böreği yerken limonata içmesini severim. Hikmet 1. Hoşafı tepsi böreğiyle içer. Pilavı karpuzla yer. Terlik giymeden dolaşmaz. Verin hoşafı ben içeyim. Bir kaşık içer. Güzel olmuş. Kapı açılır. Mukadder Hanım beyaz bir elbiseyle görünür. Hikmet 1. Kaşık elinden düşer. Anne! Hamit Bey, bir yanlışlık olacak. Annenin burada ne işi var? Hikmet 1 kaşığı masadan alır, ceketinin iç cebine koyar. Oturuyorduk anne, bir şey yapmıyorduk. Masa örtüsünü kaldırır, tabağı altına koyar, örtüyü kapatır. Masada bir şişkinlik olduğunu görünce yanındaki büfeye uzanır, bir vazo alır, tabağın bulunduğu yere koyar. Vazo devrilir, yere düşer, kırılır. Mukadder Hanım, en güzel vazomdu. Yerdeki kırıklara bakar. En sevdiğim vazoydu. Hikmet 1. Baba, size acele ettiğinizi söylememiş miydim? Hiç sabrınız yoktu. Pişirdiğiniz yemeklerin altını erken söndürürdünüz, yemek soğumadan sofraya getirtirdiniz. Sonra da sıcak olmuş diye söylenirdiniz. Gömleklerinizi çıkarırken hep düğmelerini koparırdınız. Elinizdeki tek arsayı da devalüasyondan önce satmıştınız. Dahiliye vekilinin kalemi mahsusa müdürünün odasında yarım saat daha bekleseydiniz defterdar olmuştunuz şimdi. Bir gün karşıdan karşıya geçerken otobüsün altında kalacaksınız. Hamit Bey, demek zamanı iyi hesap edemedik. Hikmet 1, kolay mı babacığım? Çok beklemeliydiniz. Her gün milyarlarca insan sonsuz çatışmaların, sayısız kesişmelerin tehlikesi altında yaşıyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. İnsan bir otobüs kazasına kurban gidebilir ya da ölmüş karısıyla karşılaşabilir. Safiye Hanım, ben sizin yokluğunuzu hiç belli etmedim efendim. Dantel perdelerin rengini ağartmadan yıkadım. Siz öldükten sonra yeni temizleme tozları çıktı ayrıca. Her gün radyolarda reklamları var. Biz Hamit Bey ile radyonun sağına ve soluna yerleştirdiğimiz koltuklarımızda oturuyoruz. Mukadder Hanım, koltuklarınızda mı? Hikmet 1, ben çıkıyorum, biraz hava almak istiyorum da. Kapıya doğru yürür, annesine gülümser. Gene görüşürüz.